Ayrım 22.
Derda artık 11 yaşında değildi. Bu yüzden cesetleri taşımak için kesmek zorunda kalmadı. Hayli zorlansa da önce Tayyar'ı, sonra da İsrafil'i kum tepesinin dibine kadar sürükleyebildi. İkisinin de karıştırılabilecek bütün ceplerine soktu parmaklarını. Bir deste para, bir tabanca, bir mermi kutusu ve evin anahtarlarıyla döndü parmakları. Kullanmayı bilseydi Mercedes'inkini de sökerdi İsrafil'den ama yapmadı. Evin çevresinde attığı ikinci turda bulduğu kürekle başlarına dönüp hızlanan yağmurun çamurlaştırdığı kumu üzerlerine yıktı. Birkaç dakika içinde geride tek bir ölü kalmamıştı. Belki toprağın altına değil ama yine de gömülmüşlerdi. Eve girip kapıyı ardından kapadı. Yağmur durana kadar dışarı çıkmayacaktı. Önce geniş salonu geçti. Dip duvarın yanından çıkan dar merdivene ayak bastı. İkinci kata vardığında karşısına çıkan koridordan geçti ve eline gelen ilk kapı tokmağını çevirdi. Girdiği odada çift kişilik bir yatak ve başucunda büyük bir fotoğraf vardı. Siyah beyaz ve yaldız çerçeveli. Ayakta duran İsrafil kucağında bir bebekle önündeki koltukta oturan kadının omuzlarından tutuyordu. Üçü de gülümsüyordu, bebek bile. Derda kaldırıma çıkar gibi yatağa çıktı ve bata çıka fotoğrafa doğru yürüdü. Bebekle arasında burnu kadar mesafe kaldı ve ağlamaya başladı. Sağ elinin parmaklarını bebeğin üzerinde gezdirip özür dilerim dedi. Ne de olsa İsrafil'i öldürmek için bir nedeni yoktu. Onu savaş alanına yanlışlıkla girmiş birine benzetiyordu. Oysa İsrafil Derda'ya adam vurdurup hapiste çürütmek için elinden geleni yapmıştı. Ama Derda'nın aklı Tayyar'la o kadar meşguldü ki bunların hiçbirini düşünmüyordu. Parmaklarındaki Oğuz'a bakıp sen de affet beni dedi ve dizlerinin üstüne çöktü, hıçkıra hıçkıra sarstı yatağı. Avuçlarını fotoğrafa dayaya dayaya ağladı. Dökecek gözyaşı kalmadığında da öldürdüğü adamın yatağında bir çocuk gibi uyudu. Bir ateş gibi yükselmiş olan pişmanlığından uyandığında eser yoktu. Mutfaktaki buzluktan aldığı bütün donmuş etleri salona taşıyıp yere attı. Evin altını üstüne getirip ancak bulabildiği ip yumağı ile bahçeye çıktı. Açık bıraktığı kapı kapanmasın diye önüne bir sandalye çekti. Derda'yı görür görmez köpekler havlamaya başladı. Derda kafese yaklaşınca da sesleri iyice yükseldi ve sıçrayarak başlarını vurmaya başladılar çevrelerindeki tel örgülere. Elindeki ipin ucunu kafesin kapısındaki sürgünün demir çubuğuna bağlayan Derda, çok yavaş adımlarla geri geri yürüyerek bahçeyi çevreleyen demir parmaklığın dibine geldi. İki eliyle tuttuğu ve zayıflamış olan yumağı yere bırakıp parmaklığa tırmandı. Üzerinden atlayıp bahçenin dışına ayak bastı. Eğilip parmaklarının arasından geçirdiği eliyle yumağı tutup çekti. İlkinde olmadı ama ikinci çekişinde sürgü açıldı ve köpekler tek hamlede kapıyı itip çıktılar. Çıkmalarıyla da Derda'ya doğru koşmaları bir oldu. Öldüreceklerdi yabancıyı. Parmaklıkların arasından burunlarını soktular, önünde zıpladılar ama Derda'ya ulaşamadılar. Yabancı yarım metre uzaklarında duruyor ve gülümsüyordu. Gidin diyordu, eve gidin, yemek var orada. Sonra da arkasını dönüp yürüdü. Ufuktaki çevre yoluna doğru. Karşılıklı üç şerit taşıyan yola ulaştığında hangi yöne doğru gideceğini bilemedi. Mercedes'in ne taraftan geldiğini hatırlayınca sakinleşti ve yolun karşısına geçti. İstanbul'a dönecekti. Son bir işi kalmıştı. Bu hayatta yapacağı son bir iş. Sonrası umurunda değildi. Ama önce bir araba bulmalıydı. Bir kamyon da olurdu. Kırmızı bir tane durdu. Nereye? İstanbul. E atla. Yaşlı bir şofördü. Ne yapıyorsun oğlum buralarda dedi. İti var, uğursuzu var. Belli olmuyordu ki Derda'nın iki leşi olduğu. 17. yaşına ramak kalmış bir çocuktu sadece. Bir de biraz kokuyordu. Yıkanmaya fırsat bulamadığından. Önce yanıt vermedi, sonra birden sordu. Beyoğlu diye bir yer biliyor musun? Güldü yaşlı adam. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ne yapacaksın Beyoğlu'nda? Babam bekliyor beni orada. Ne iş yapar baban? Yazar dedi Derda. Adı ne, tanır mıyız? Oğuz Atay. Bilemedim dedi yaşlı adam. Bir an için Derda gömleğinin altındaki silahı çekip adamı vurmayı düşündü. Oğuz Atay'ı tanımadığı için. Sonra vazgeçti. Onun hatası değildi ki dedi içinden. Ona Oğuz Atay'ı anlatmayanların işi bu. Yaşlı adamı affetti ve öğrenirsin dedi. Yakında babamı tanırsın. Yine güldü yaşlı şoför. Öyle olsun bakalım. Bir daha da konuşmadılar. Kamyondan indiğinde güneş İstanbul'dan çekilmek üzereydi. Yaşlı adam Beyoğlu'na nasıl gideceğini tarif etmiş ancak bir işe yaramamıştı. Çünkü sözünü ettiği caddelerin ya da meydanların hiçbirini bilmiyordu Derda. Sadece Beyoğlu'nu biliyordu. Onun da sadece adını. Saruhan söylemişti. Bu yazarların, çizerlerin hepsi orada. Hele bir meyhane var meşhur. Neydi adı ya? Çolak mıydı, çorak mıydı? Öyle bir şey işte. Önünden geçen ilk taksiyi durdurdu ve Beyoğlu dedi. Taksim Meydanı'na geldiklerinde burası dedi şoför. Arabanın bütün camlarından dışarı bakan Derda neresi diye sordu. Şoför derin bir nefes verip sakinleştirdi kendini. Sonra da İstiklal Caddesi'ni gösterip buradan aşağı git. Oralar komple Beyoğlu dedi. Derda taksiden inip kalabalığa doğru yürüdü ve o an İstanbul'da kaç kişinin yaşadığını düşündü. Yıllarını bayramdan bayrama dolan bir mezarlıkta geçirdiği için gürültü ve kalabalık dengesini sarsmıştı. Aslında Derda'nın dengesi sarsılacak yer arıyordu. Beyoğlu üstüne gelmişti. İnsanlar oluk oluk iki yanından geçiyor, İstiklal Caddesi'nin bütün ışıkları bir gözünden girip diğerinden çıkıyordu. Ne yürüdüğü yönün farkındaydı ne de kaç kişinin ayağına bastığının. Sadece ilerliyordu. Eğer nereye gittiğini bilmeden yürümek ilerlemekse. Bir sokağın ağzında durup caddeye saçılan salyalardan en yakınındakine sordu. Çorak mı, çolak mı? Bir yer arıyorum, biliyor musun? Meyhane. Derda'nın yaşlarında bir oğlandı. Kendisini durdurmak için göğsüne yaslanmış olan ele, sonra da karşısındaki yüze baktı. Derda'nın yüzü. Beyoğlu'nda korkulması gereken yüzlere benziyordu. Oğlan da korkmuştu. Meyhane mi dedi? Evet, çolak mı, çorak mı ne, öyle bir şey işte. Vallahi bilmiyorum dedi oğlan. Peki Oğuz Atay'ı tanıyor musun? Şaşırmıştı çocuk. O kadar şaşırmıştı ki kekeledi. Evet de. Neden sordun diyecekti Derda, çekip gitti. Biraz önce hayatını tek bir evetle kurtardığını bilseydi, yine böyle gülümseyip başını sallayabilir miydi? Derda'nın arkasından en fazla 10 metre bakabildi. Sonrasında görünmez olmuştu çünkü. Karışmıştı insanlara, insanlar da Derda'ya. 7 kişiye daha sorup vallahi bilmiyorum yanıtını aldıktan sonra başka bir sokağın lağım kokan ağzında bir kestaneciye yaklaşıp aradığı meyhanenin olası adlarını söyledi ve çorak oranın adı, in buradan aşağı, sağdan 3. sokağa gir yanıtını aldı. Sonra da biraz kestane. Kabuklarını söke söke yürüdü. İnilecek sokakta indi, girilecek sokağa saptı. 5 adım atmıştı ki başının hizasında kaldırıma taşmış bir tabela gördü. Işıklı bir tabela, üzerinde çorak yazıyordu. Elindeki kese kağıdını buruşturup attı ve kapısından girdi. Girer girmez mavi kazağının yakasından kırmızı kravatının düğümü görünen bir garson yaklaştı. Buyur. Derda sol eliyle garsonu göğsünden itip sağ eliyle belinden tabancayı çekti ve tavandaki antik avizenin yakınlarına iki el ateş etti. Tayyar'ın öğrettiği gibi kolunu bükmeden. Namlu sesi tarihi meyhanede öyle bir yankılandı ki insanlar bir an için kendi attıkları çığlığı bile duyamadı. Masaların altına girmeye çalışırken birbirleriyle çarpışınca açıldı kulakları. Açılır açılmaz da Derda'yı duydular. Donup kalmış olan garsona bağırıyordu. Çek şu masaları, hepsi çıksın ortaya, çabuk. Garson biraz önce ateşlenmiş namlunun sıcaklığını alnında hissedince geri geri yürüdü ve tamam abi tamam dedi. Sonra da arkasını dönüp insanların altlarına ve arkalarına saklandığı masaları sağa sola çekmeye başladı. Kalkın ulan ayağa, kalkın diye bağırdı Derda. Suratınızı göreceğim, hepinizin suratını göreceğim. Ve durduğu yerden seçebildiği kadarıyla genç bir adamla göz göze geldi. Masanın altından çıkmış olmasına rağmen hala iki büklüm duruyordu. Ellerini kaldırmıştı, başını sallıyordu iki yana doğru. 7 kadeh rakının sarhoş ettiği zihni iki mermiyle kendine gelmişti. Siktir git dedi Derda. Yürü çık. Adam önce inanamadı, sonra kendine doğrultulmuş tabancanın eşliğinde ellerini indirmeden ve başını kaldırmadan Derda'nın yanından geçip kapıdan çıktı. Çıkar çıkmaz da Derda başka bir gençle göz göze geldi. Yürü sen de git. Ne bakıyorsun lan suratıma? Siktir git. O da koşarak çıktı meyhaneden. Derda masaların etrafında yürümeye başlamıştı. Ve her genç gördüğünü kovuyordu. Siktirin lan diye. 12 erkek ve 9 kadın ağlamanın eşliğinde terk ettiler çorağı. Geriye tek bir masanın etrafındaki yaşları 60 ile 75 arasında değişen 3 adam kalmıştı. Derda üzerlerine yürüdü ve aralarındaki tek sakallıya sordu. Ne iş yapıyorsun sen? Sakallı, bak oğlum diyecekti ki Derda bağırdı. Ne iş yapıyorsun dedim. Sakallının yanındaki gözlüklü, neyse derdin çözeriz bak. Gazeteci o, anlat ona ama yapma böyle dediği anda Derda güldü. Öyle mi? Belindeki tabancanın namlusunu yüzüne saplayacakmış gibi bakan Derda'nın gülümsediğini görünce bir an için rahatlayan sakallı, tabii evladım ben hallederim senin işini, yeter ki anlat bana dedi. Onun da mı böyle silah çekmesi gerekiyordu derdini dinlemeniz için diye bağırdı Derda. Sakallı ile gözlüklü aynı anda kimin dediler. Adını söylesem hatırlayacak mısınız yani? O ana kadar hiç konuşmamış ve içlerindeki tek şişman olan "Sen söyle, sen söyle kimmiş o?" diye bağırdı. Derda nefesini tuttu ve tabancanın namlusunu sakallıya çevirip tetiği çekti. Gazeteciyi ağzından vurmuştu. Adamın tam olarak "bir delilik yapma" demek için açılmış olan ağzına girdi kurşun. Girmesiyle de ensesinden çıkıp ardındaki duvara saplanması bir oldu. Adam dizleri kırılmış gibi olduğu yere çökerken gözlüklü masanın altına girmeye çalıştı. Ayakta sadece şişman olan kalmıştı. Derda ile göz göze geldi ve sol gözünden vuruldu. İki eli kararmış gözüne gitti ve o yere yığılırken Derda eğilip masanın altındaki gözlüklüye ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun adamın kendini korumak için kaldırdığı avucunu delip katlanmış dizine saplandı. Derda doğrulup bağırdı. "Bugün Oğuz Atay için geberdiniz orospu çocukları, Oğuz Atay için." Sonra da olduğu yerde dönüp sandalyeleri devire devire kapıya koştu. Çorağın önünde birikmiş olan insanları görünce tabancasını üzerlerine doğrultularak "Açılın, açılın!" diye bağırdı. Ve insanlar kaçıştılar. Derda nereye gittiğini bilmeden koşmaya başladı. Polis sirenini duyduğunda gördüğü ilk karanlık sokağa sapmıştı bile. O gece sapağa kadar koştu Derda. Yakalanmamış olması bir mucizeydi çünkü İstanbul'daki her polis onun peşindeydi. Tesadüfen girip çıktığı sokaklar Saruhan'ın tezgah kurduğu üst geçide kadar getirmişti Derda'yı. Sabahın ilk güneşinde Empire State binasına tırmanan King Kong gibi çıktı, basamakları ve saatçiyi gördü. Nedense erken gelmişti o gün. Göz göze geldikleri anda saatçi başını sallayıp selam verdi. Sonra da bakışlarını eğip elindeki saatin alarmını kurdu. Derda Saruhan'ın tezgah kurduğu noktaya gelip yere çöktü ve sırtını trabzana dayayıp ayaklarını uzattı. Saatlerdir ilk kez duruyordu. Elini cebine götürdü, sonra da bir diğerine. Sigara arıyordu. Başını kaldırıp saatçiye baktı. "Sigaran var mı?" Saatçi başını kaldırıp "dur" dedi. Sonra da elindeki saati tezgaha koyup Derda'ya doğru yürüdü. Bir yandan da pardesüsün cebine atmıştı elini. Bir sigara paketi çıkardı. Hala yerde oturan Derda'ya iki adım kala da diğer cebinden bir tabanca çekip oğlanın başına dayadı. "Yat" dedi sakince, "yat da biraz uyu" dermiş gibi. Derda söz dinledi ve o durduğu yere yıkıldı. Eşgali kendinden önce İstanbul'un dört bir yanına gitmiş olan Derda, görev bölgesi üniversite çevresi olan sivil polis tarafından tutuklanırken bir daha sordu. "Sigara verecektin hani?" Polise verdiği ifadenin tamamına yakını Derda daha savcının karşısına çıkmadan gazete ve televizyonlarında yayınlanmıştı. Çünkü öldürülen sakallı ülkenin en ünlü gazetecilerinden biriydi. Diğerleri ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde hayatta kalmaya çalışan iki yazardı. İki roman yazarı. Şişman olanın ilgi çekici bir yanı yoktu ama gözlüklü bir ödül canavarıydı. Bu yüzden herkes her ayrıntıyı öğrenmek istiyordu. Özellikle ilk soru şuydu: bu saldırının terörle bir ilgisi var mı? Başlarda Derda'nın ifadesi polislere o kadar saçma geldi ki kesinlikle terörist olduğuna inandılar. Ancak verdiği ayrıntılar, parmaklarındaki dövmeler ve itiraflarındaki duruluk yeni bir gelişme olana kadar söylediklerinin doğru kabul edilmesine neden oldu. "Ben," demişti Derda, "Oğuz Atay için vurdum onları. Kim olduklarını bilmiyorum. Umurumda da değil. Ben vuracak yazar arıyordum ya da gazeteci. Onlar çıktı karşıma. Çektim, vurdum." "Oğuz Atay da kim?" demişti emekliliğine az kalmış bir polis. Derda bileklerindeki kelepçelere rağmen ayaklanıp "lan" diye bağırmış, ancak arkasındaki iki polis omuzlarından tutup oturtunca susmuştu. Sonra da içlerinden biri "ne alakası var Oğuz Atay'la?" diye sormuştu. "Oğuz Atay niye öldü biliyor musunuz? Kahrından." "Peki onu kim bu hale getirdi? Kim üzdü? Onun zamanında onu umursamamış olan herkes. Bana inanmıyorsanız gidin bütün kitaplarını okuyun. Sonra da gidin hayatını okuyun. Ben onun intikamını almak için vurdum o herifleri." "Peki pişman mısın?" diye sormuşlardı. "Eğer Oğuz Atay'la bir ilgileri yoksa pişman olabilirim." Sonra durup düşünmüştü Derda. "Aslında değilim. Çünkü Oğuz Atay'ı bilip de o zamanda yaşayıp da başına gelenleri görmezden gelen kim olmuşsa hepsi suçlu. Onun için pişman filan değilim. Neye pişmanım biliyor musunuz? O iki herifi öldü zannedip de oradan çıktığıma." "Senin ne ilgin var Oğuz Atay'la?" diye sorulunca da gülmüştü Derda. "Ne demek ne ilgin var? Biz Oğuz Türkleriyiz." Soruşturmanın bu noktadan sonrası aniden ilginçleşmişti. Yeni bir terör örgütü keşfetmiş olmanın heyecanıyla soruldu. "Kim bu Oğuz Türkleri? Örgüt müsünüz siz? Kaç kişisiniz?" "Bak onu ben de bilmiyorum. Yani orada bir yerde olduklarını biliyorum. Ama kimler, kaç kişiler? Haberim yok. Ama her yerde işaretlerini görüyorum." "Ne işaretiymiş bu?" dendiğinde de O'nun içindeki A'yı çizmişti bir kağıda. Polislerden biri ama bu diyecekti ki diğeri kolunu tutup onu susturmuş ve sormuştu. Genç olanları çıkarmışsın meyhaneden niye? Oğuz Atay 1977'de öldü. O çıkardıklarım daha doğmamıştı bile o zamanlar. Belki de daha çocuktu hepsi. Onun için çıkardım onları. Silahları nereden buldun? Tayyar diye bir adamdan. O nerede? Gömdüm. Bir yere ama neresi dersen inan bilmiyorum. Yani neresi biliyorum ama tarif edemem. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Bir de İsrafil diye bir adamı vurdum. Aslında vurmayacaktım ama oradaydı işte. Sağ olsun Boğaz Köprüsü'nden geçirmişti beni. Başka ne yaptın? Ne yapayım, bir de babamı dövdüm. Ağzını burnunu kırdım. Savcı özel olarak ilgilenmişti Derda'yla. Polisteki ifadesini yineleyince akıl sağlığının yerinde olup olmadığını anlamaya çalışmış. Ancak bunu tek başına yapamayacağını bildiğinden psikiyatri polikliniğine sevk etmişti. Oradaki diplomalılar heyeti ikiye bölünmüştü. Birileri Derda'nın kendi yarattığı dünyada yaşayan tek canlı olduğunu düşünürken diğerleri onun sıradan bir katil olduğuna karar vermişlerdi. Ancak bir süre sonra Derda'nın annesini kaç parçaya böldüğünü ve bunu yaptığında kaç yaşında olduğunu öğrenince heyetteki eğilim 2'den teke inmişti. Net bir tanı koymak için henüz erkendi. Ancak Derda'nın da sağlıklı bir akla sahip olmadığı açıktı. Ne de olsa sağlıklı akıl sahibi olanlar kötülükler karşısında sessiz kalır ya da dava açarlardı. Gidip de insanları ateş etmezlerdi. Dava çocuk mahkemesinde görüldü ve her celsesi muhabirler tarafından kuşatıldı. Televizyon kanallarında Oğuz Atay ile ilgili belgeseller yayımlanırken açık oturumlarda tutunamayanlar tartışıldı. Psikiyatri polikliniğindeki bölünme o tartışmalarda da yaşandı. Bazıları Oğuz Atay'a yaşarken büyük haksızlık yapıldığını, bazıları da kesinlikle böyle bir şey olmadığını ve ölümünün edebiyatıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını anlattı. Kısa bir süre içinde olsa Oğuz Atay'dan o kadar söz edildi ki kırmızı kamyonun yaşlı şoförü bile radyodan adını duyup zamanında yoldan aldığı çocuğun babam dediği adamın kim olduğunu öğrendi. Zaman içinde benzer tartışmaların yeterince ilgi görmediğini fark eden programcılar konuyu Derda'nın geçmişine getirip eğitimsizlik, mezarlıklarda çalışan çocuklar ve çocuk şiddeti üzerine konuşturdular konuklarını. Bir de hiç ilgisi olmasa da madde bağımlılığı hakkında. Çünkü tiner ve tinerciler kanal değiştirilmesini engelleyen sihirli kelimelerdi. Oğuz Atay gibi bir isimle böyle bir şiddet olayı nasıl yan yana gelebilir? İnanılacak gibi değil. Düşünün sokakların halini. Benzeri cümleler kurulup kurulup yıkıldı. Ve Derda'nın korkunç bir yaratık olduğu üzerindeki herkes hemfikir oldu. Özellikle de Süreyya ve Celal'in kameralar karşısındaki konuşmalarını dinledikten sonra. Ağlayarak anlattı Celal. Vurdu bana. Yıllar sonra gördüğüm tek oğlum beni neredeyse öldürecekti. Olmaz olsun öyle evlat. Buradan yetkililere sesleniyorum. Karımın cenazesini bulsunlar. Her gece rüyama giriyor. Sadece İsa konuşmayı reddetti. Ne bir gazete ne de bir televizyon muhabirinin sorularını yanıtladı. O kadar ısrar etmelerine rağmen ağzından tek bir kelime bile alamadılar. Oysa belki de ağzına mikrofon dayadıklarının arasında anlatacağı bir hikayesi olan tek kişiydi. Taburcu olduklarında şişman yazar tek gözünü, gözlüklü olan da dengesini kaybetmişti. Ölene kadar topallayacaktı. İkisi de acele etti iki roman yazmak için. Birinin adı Tek Kurşundu, diğerininki Çorak Hayat. İkisinin de ilk sayfalarında şu yazıyordu: Oğuz Atay'ın anısına. Çünkü şişman da, gözlüklü de konuşabildikleri andan itibaren Oğuz Atay'a ne kadar saygı duyduklarını anlatmış, ancak karşılarındakilerin yeterince ikna olmadığını düşünüp romanlarını ona ithaf etmişlerdi. Tabii ki Çorak Hayat ödül aldı. Zaten romanın tanıtım kokteyli de Çorak'ta verilmişti. Şişman olan yine aradığı ilgiyi bulamamıştı. Ancak bütün bunların yanında en dikkat çeken olay Sakallı'nın cenazesi oldu. Hayatını yazarak ve yazdıklarını okutarak kazanan kim varsa bir araya gelmiş ve muhabirlerin mikrofonlarına ağlamaklı demeçler vermişlerdi. İçlerinden biri o bir edebiyat şehidi demiş, bunun üzerine de Sakallı'nın gazetesinin manşeti belli olmuştu. Binlerce insan edebiyat şehidi için yürüdü. Hemen altında da Derda'nın fotoğrafı vardı. Mahkeme binasından çıkarken çekilmişti. İki polisin arasında kelepçeli yumruklarını yan yana getirip öne doğru uzatmıştı. Oğuz ve Atay'ın üzerinden bakmıştı objektife. Fotoğrafın yanında da hukuk skandalı yazıyordu. Altında da caniye sadece 24 yıl. Mahkeme süresince akıl sağlığına ilişkin bilirkişi raporları hiçbir işe yaramamış ve ayağa kalkmış kamuoyunu yerine oturtmak için Derda'nın herhangi bir tedavi görmek yerine ıslah evine gitmesine karar verilmişti. 18 yaşına kadar. Sonra da gerçek bir cezaevine sevk edilecekti. Ancak 24 yıllık ceza kimseyi tatmin etmemişti. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet alması beklenirken sadece müebbet almış, bu da 24 yıl sonra koşullu olarak salı verilebileceği anlamına gelmişti. Böyle bir ceza derhal toplumsal bir histeriye neden olmuştu. Çünkü histerikler tanesi 36 yıldan 3 ağırlaştırılmış müebbetle Derda'nın cezaevinde öleceğine emin olarak huzur içinde evlerine dönmeyi hayal etmişlerdi. Ancak histeriklerin unuttuğu bir şey vardı. O da Derda'nın cinayetleri 17. yaş gününden bir hafta önce işlemiş oldu. Dolayısıyla bir çocuk olarak yargılandıydı. Belki bir hafta daha sabretmiş olsaydı 17'yi zorlayıp işlenen suçların ağırlığından ötürü yetişkin gibi yargılanabilirdi. Ama hukuki takvim başka türlü işlemişti. Kimsenin işine gelmeyen bir türde. Bir zamanlar çalıştığı gazete binasının önüne dikilmiş olan sakallının heykelinin açılışında okunan bildiride şöyle deniyordu. Bu saldırı ifade özgürlüğüne karşı yapılmıştır. Verilen cezanın sadece 24 yıl olması bu saldırıyı resmen onaylamaktır. Olayın üzerinden 2 yıl geçmiş olduğu için insanlar nasıl hatırlamak istiyorsa öyle anıyorlardı edebiyat şehitlerini. Kendini kaybetmiş bir çocuk tarafından değil de çok ama çok gizli bir örgüt tarafından öldürüldüğüne inanmak artık daha kolaydı. Ne de olsa itiraz edecek kimse yoktu. Sakallı düşünceleri yüzünden öldürülmüştü o kadar. Hatta belki de bu yüzden heykeli kendisininkinden daha yakışıklıydı. İnsanlar öyle hatırlamak istediği için. Zaten her insanın yaşadıkça uzmanlaştığı bir yan mesleği yok muydu? Geçmiş tasarımı ve yönetimi adında müthiş bir meslek. Derda, çöpçü Hanif'i öldürmesi için Tayyar ve İsrafil'in kendisine silah verdiğini söyleyip konuya ilişkin ayrıntıları anlatınca mahkeme hafifletici nedenleri olabildiğini ağırlaştırmış ve kararını verirken iki adamın ölümünü neredeyse yok saymıştı. Ne de olsa kimse televizyona çıkıp onların ne kadar iyi insanlar olduğunu ağlayarak anlatmamıştı. Sadece İsrafil'in oğlu bir mahkeme çıkışında Derda'ya saldırmıştı. Ancak zamanında fotoğrafından özür dilediği oğlan amacına ulaşamamış ve polis tarafından uzaklaştırılmıştı. Hikmetçilerse Tayyar'ın başına gelenleri tarikat dışına çıkmasına yormuş ve çocuklarına ibret olsun diye yıllarca sohbetlerinde anlatmışlardı. Son olarak Derda'nın annesi gömüldüğü yerlerden parça parça çıkarılıp otopsiye gönderildi. Ölümünün Derda ile ilgisi olmadığı anlaşılınca bütün parçalar bir karton kutu içinde Celal'e teslim edildi. Yaslık Hoca muhabirlerin arasından geçip bir taksiye bindi ve iki cadde sonra indi. Elindeki kutuyu gördüğü ilk çöp konteynerine attı ve yoluna devam etti. Cezaevinde geçirdiği süre içinde Derda'ya her yıl bir paket verildi. Gardiyanlar tarafından ve el altından. Bazen içinden para çıkıyordu, bazen de esrar. Çöpçü Hanif gönderiyordu. Bütün davayı yakından izlemiş ve Derda sayesinde hayatta kaldığını anlamıştı. Elinden geldiğince ödüyordu can borcunu. Lakabını hak edecek kadar sokaklarda yaşamıştı. Peşinden sürüklediği boyundan büyük çuvalıyla yıllarca kağıt toplamış ve bir kuru çatının altına girebilmek için ilk cinayetini Derda'nın yaşında işlemişti. Cezaevinin ne demek olduğunu iyi bilirdi. Henüz bir çocukken ayıklaya ayıklaya çöplerden çıkardığı hayatının değerini de. Derda paketleri kimin gönderdiğini hiçbir zaman öğrenemedi. İlk birkaç yıl Oğuz Atay'ın gönderdiğini düşündü ruhunun. Sonra zaman içinde onu da düşünmedi. Aslında hiçbir şey düşünmedi. Ta ki açtığı paketten bir cep telefonu çıkana kadar. Cezaevindeki 19. yılında. Arayacağı kimse yoktu. Bu yüzden ilk birkaç hafta telefona dokunmadı bile. Sonra bir gün elini alıp sağını solunu karıştırmaya başladı. Kesinlikle tanımadığı bir teknolojiydi ve ne yaptığının farkında değildi. Bu yüzden telefonun ekranında aniden başlayan filmin sesini duyunca irkildi. Nasıl susturacağını bulana kadar uğraştı. Neredeyse parçalayıp tuvalet deliğine atacaktı. Yanlışlıkla da olsa dokunması gereken noktayı buldu ve sesini kıstı. Ancak o zaman ekrandaki görüntüye daha dikkatli bakabildi. Bir filmdi izlediği, sıradan bir film. Gülümsedi. Kapalı geçirdiği 22 yıldan sonra elinde dışarıya ait bir dünya vardı. O kadar heyecanlandı ki kahkaha atmaya başladı. Sonra da eliyle ağzını kapatıp kendini susturdu. 3 yıldır Derda'nın paketlerini gönderen artık çöpçü Hanif değildi. Çünkü öldürülmüştü. Hem de hiç beklemediği bir anda. Trafikte çıkan bir kavgada vurulmuştu. Oğlu hazırlıyordu artık paketleri. Derda'yı babasından başka zamanlara ait bir masalın kahramanı gibi dinlemişti defalarca. Şimdi de vasiyetini yerine getiriyordu. Aslında hiçbir zaman Hanif tam olarak benden sonra sen göndereceksin paketlere dememişti. Çünkü ölmek gibi bir planı yoktu. Ama yine de oğlu bir masal kahramanına hediye vermeyi sürdürmeyi kendine görev saymıştı. 19 yıldır cezaevinde yaşayan 35 yaşında bir adamı neyin mutlu edebileceği konusunda hiçbir fikri olmadığı için kendini onun yerine koymaya çalışmıştı. Sonunda dört duvar arasında sıkıntıdan infilak etmesini engelleyebilecek tek şeyin belleğine çeşitli film ve şarkılar yüklenmiş bir telefon olabileceğine karar vermişti. Film ve şarkıları kendi seçmişti. Her ne kadar cezaevindeki elektronik düzenek telefonun telefon olarak kullanılmasını engellese de Derda hediyesinden memnundu. Dolayısıyla karar doğruydu. Makineyi çözdükçe telefonun belleğinde yüzlerce film olduğunu anlayan Derda, avuç büyüklüğündeki ekrandan girip tamamen hayali bir dünyaya dalıyor ve saatlerce orada kalıyordu. Tek kişilik hücresinden havalandırma denilen avluya çıkması için çağrıldığında geri dönüp filmlerine gömülmek için can atıyordu. Dışarıdaki hayatın ve insanların ne kadar değişmiş olduğunu gördükçe gözlerine inanamıyor ve 19 yıldır ilk kez çıkacağı günü düşünüp korkuyordu. Her ne kadar kesinleşmemişse de koşullu salıverilme programına dahil edileceğine emindi. Ne de olsa cezaevine girdiğinden beri sicili temizdi. Ne birini öldürmüş, ne birini dövmüş, ne de gardiyanlardan birine küfretmişti. Diğer mahkumlar Derda'yı bir deli olarak kabul etmiş ve hakkında anlatılanlardan ötürü arkasında çok ama çok gizli bir örgüt olduğuna karar verip peşini bırakmışlardı. Kimse ona dokunmamıştı. O da ne Oğuz'la ne de Atay'la kimseyi yumruklamaya kalkışmamıştı. Bu gidişle 24. yılında çıkacaktı cezaevinden. Ama hücresinden ayrılıp da gireceği dünya filmlerdeki gibi ise alışması da bir 24 yılını alacak gibi görünüyordu. Bir sabah kahvaltıdan sonra izlemiş olduğu yüzlerce filmden sonra sıradakini başlattı ve ekranda genç bir kız gördü. Yanında da bir erkek. Derda nasıl bir filmin başlayacağını anladı. Çünkü ikisi de çıplaktı. Oysa Derda o güne kadar ne bir porno izlemiş ne bir kadına dokunmuştu. Gördüğü son çıplak kadın hala annesinin parçalanmış cesediydi. Süreyya sayılmazdı. Çünkü mezarlık evindeki yer yatağından kalkıp giyinirken Derda başını çevirmiş, hatta arkasını dönüp kapıya bakmıştı. Her nedense tam olarak kapıdaki anahtar deliğine. Görüntüyü durdurup film listesine döndü. Sıradakini izlemek için dokunulacak yere dokundu. Ve o filmden de birbirini okşayıp öpen üç kadın çıktı. Onu da geçti Derda ve sıradakini başlattı. Önce dazlak bir kız, sonra bir erkek gördü. Sarışın bir erkek. Sonra başka erkekler gördü. Derda başını çevirdi, bakmak istemedi. Kör parmaklarıyla bir sonraki filme geçmek isterken gözlerinin ucu daha fazla dayanamadı ve kayıp düştü ekrandaki görüntüye. Ve dazlak kızla göz göze geldi. Makinenin sesi fısıltıya ayarlanmıştı. Bir ara kız kayboldu ve üzerindeki erkeğin sırtı göründü. O an Derda bir ses duydu. Kameraman da duymuş olmalıydı ki sert bir hareketle objektifi sesin geldiği yöne çevirdi. Böylece bağıranın gözlerini yaş bürümüş kız olduğu ortaya çıktı. Derda emin olmak için görüntüyü geri alıp bir daha izledi ve yeniden duydu. "Gel buraya, gel." Kız Türkçe konuşmuş ve sanki Derda'yı çağırmıştı. Sonrasında bacakların arasından kalkan onlarca erkeğin yerini onlarca başka erkek aldı ama kız Derda'ya bakmaktan vazgeçmedi ve bağırdı. Önce küfretti, sonra da şöyle dedi. Ne duruyorsunuz orada? Gelip bir şeyler yapsanıza, ben buradayım. Siz neredesiniz ha, neredesiniz? Çok ama çok eski bir alışkanlıktan dolayı Derda boş bulunup buradayım dedi. Sonra da kendi sesinden korkup görüntüyü dondurdu. İzleyenin tahrik olmaktan başka hiçbir şey hissetmemesi için çekilmiş gibi duran filmin o karesine gözünde yaşlarla baktı Derda. Çünkü dazlak kızın haykırışı bir zamanlar peşinden gittiği Oğuz Atay'ın çağrısıyla aynıydı. O ana kadar attığını unutmuş olduğu kalbi hızlanarak varlığını hatırlattı ve kendini göğüs kafesinin duvarlarına çarpmaya başladı. Nabzı parmaklarının ucundaydı artık. Ve o parmaklardan biriyle gözlerini kızın gözlerinden ayırmadan görüntüyü akıttı. Sayamadığı kadar erkekten sonra kızla birlikte ağladı ve yalvarmasını dinledi. Daha fazla dayanamadı. Çünkü onlarca erkek kızın üzerine bir pislik yağmuru gibi akıyor ve o çaresizce Derda'ya bakıyordu. Görüntüyü durdurup geri aldı. Defalarca kızın "Ben buradayım, siz neredesiniz?" diye bağırmasını izledi. Ve her defasında "Buradayım" diye yanıt verdi. "Buradayım."